Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Road to Ruin, Amerikalı finans hukukçusu, ekonomist ve yatırım danışmanı James Rickards tarafından yazılmış. Küresel finans sisteminin kırılganlığını inceleyen bir ekonomi ve jeopolitik analiz kitabıdır. Rickards, 2008 küresel finans krizinden sonraki toparlanmanın sağlam temellere dayanmadığını savunur. Ona göre düşük faizler, bol likidite ve merkez bankalarının piyasalara verdiği destek, yapısal sorunları çözmek yerine ertelemiştir. Kitabın temel amacı, bir sonraki büyük şokta devletlerin ve merkez bankalarının önceki krizdekinden farklı araçlara başvurabileceği uyarısını yapmaktır. Yazar, karmaşıklık teorisi, finans tarihi, davranışsal ekonomi ve kendi piyasa deneyimlerini bir araya getirir. Özellikle bankaların, borsaların ve para piyasası fonlarının geçici biçimde sınırlandırılabileceği bir finansal kapanma senaryosunu tartışır. Bu yaklaşım, kitabı yalnızca bir kriz tahmini olmaktan çıkarır. Kurumsal hazırlıklar ile bireysel servet koruma tercihleri arasında bağ kuran tartışmalı bir risk değerlendirmesine dönüştürür. Rickards, kesin kehanetler sunduğunu değil, çok bağlı sistemlerde ihmal edilen uç riskleri görünür kılmaya çalıştığını öne sürer. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 2008 sonrası toparlanmanın yapay olduğu iddiası. Rickards kitabın çıkış noktasını 2008 krizinden sonra oluşan ekonomik iyileşmenin niteliğine yerleştirir. Hisse senedi fiyatlarının yükselmesi, düşük borçlanma maliyetleri ve merkez bankalarının geniş ölçekli para politikaları ilk bakışta istikrar işareti gibi görünmüştür. Ancak yazar, bu araçların yüksek borçluluk, zayıf büyüme ve piyasalardaki aşırı değerleme gibi sorunları ortadan kaldırmadığını savunur. Onun çerçevesinde düşük faiz, yalnızca harcamayı ve risk almayı teşvik eden geçici bir destek değildir. Aynı zamanda tasarruf sahiplerinin getirisini azaltır, şirketleri daha fazla borçlanmaya yöneltir ve varlık fiyatlarını ekonomik temellerden koparabilir. Bu nedenle Rickards için asıl soru, piyasaların ne kadar yükseldiği değil, bu yükselişin olağan para politikası koşullarında sürüp sürmeyeceğidir. Türkiye açısından da bu tartışma tanıdıktır. Küresel faiz koşulları, gelişmekte olan piyasalara sermaye girişini, döviz fiyatlarını ve kredi maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Kitap, tek tek ülkeler hakkında ayrıntılı bir Türkiye analizi sunmaz. Buna rağmen dış finansmana duyarlı ekonomilerde, küresel likiditenin değişmesinin neden önemli olduğunu anlamaya yarar. Yazarın sonucuna katılmak zorunlu değildir. Fakat okur, güçlü piyasa performansı ile dayanıklı ekonomik yapı arasındaki farkı sorgulamaya yönelir. İkinci olarak, karmaşıklık teorisi ve küçük şokların büyümesi, kitabın ayırt edici yönlerinden biri. Finansal riski yalnızca borç oranları veya büyüme verileri üzerinden ele almamasıdır. Rickards, karmaşıklık teorisinden yararlanarak modern finansın çok sayıda kurum, piyasa, türev sözleşme ve elektronik işlem ağıyla birbirine bağlandığını anlatır. Böyle bir yapıda küçük bir aksaklık, başlangıçtaki etkisinden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Bir kurumun teminat sorunu, karşı tarafların ihtiyat amacıyla işlemleri azaltmasına yol açabilir. Bu çekilme, fiyatları düşürür, yeni teminat çağrılarını tetikler ve likiditeyi daha da zayıflatır. Yazarın 1998 yılında Long Term Capital Management çevresinde yaşanan gerilime ve 2008 krizine dönmesi bu bulaşma mantığını somutlaştırma amacını taşır. Buradaki ana fikir her krizin önceden tek bir nedeninin saptanamayacağıdır. Sistem belirli bir eşiğe kadar sakin görünürken eşik aşıldığında hızlı ve doğrusal olmayan biçimde davranabilir. Bu bakış günlük piyasa haberlerinden kesin kriz tarihi çıkarmaya çalışmaktan farklıdır. Okura, bağlantılılık, kaldıraç, likidite ve güven kaybı arasındaki ilişkiyi izlemeyi önerir. Rickards, zaman zaman bu kırılganlığı çok geniş bir çöküş senaryosuna bağlar. Yine de kitabın değerli yanı, finansal istikrarın yalnızca fiyat hareketlerinden anlaşılmayacağını, sistemin stres altında nasıl tepki vereceğinin de değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmasıdır. Üçüncü olarak, finansal kapanma senaryosu ve devletin kriz araçları Rickards'ın en çarpıcı ve en tartışmalı savı. Sonraki büyük krizde hükümetlerin yeniden sınırsız likidite sağlamaktan çok piyasaları geçici olarak kapatmaya veya işlemleri sınırlamaya yönelebileceğidir. Kitapta bu olasılık, bankaların faaliyetlerinin kısıtlanması, borsalarda işlemlerin durdurulması, para piyasası fonlarında itfaların dondurulması ve büyük varlık yöneticilerine satış baskısını azaltacak talimatlar verilmesi üzerinden anlatılır. Yazar, bu tür araçların paniği yavaşlatmak için hukuki ve idari altyapıyla hazırlanabileceğini ileri sürer. Mantık şudur. Herkes aynı anda nakde dönmek istediğinde kaliteli görünen varlıklar bile alıcısız kalabilir. Yetkililer bu zincirleme satışı durdurmak için zaman kazanmak isteyebilir. Buna karşılık, böyle müdahaleler bireylerin paralarına ve yatırımlarına erişimini sınırladığı için ciddi güven sorunları yaratır. Kitap, sistemin korunmasıyla mülkiyet ve likidite hakkı arasındaki gerilimi özellikle görünür kılar. Bu senaryoların kaçınılmaz olduğuna dair bağımsız bir kanıt sunulmuş değildir. Ve yazarın dili yer yer alarmcı bulunabilir. Ancak kitap, yatırımcıların sadece fiyat düşüşü riskini değil, işlem yapamama ve fonlara erişememe riskini de düşünmesi gerektiğini söyler. Türkiye gibi sermaye hareketlerini yakından izlendiği ülkelerde de yatırım araçlarının likiditesi, saklama yapısı ve mevzuat koşulları bu nedenle önem taşır. Dördüncü olarak küresel para düzeni, vergi koordinasyonu ve egemenlik tartışması Ricards. Finansal krizleri yalnızca piyasa mekanizmasının arızası olarak görmez. Büyük krizlerin uluslararası para düzenini ve devletlerin yetkilerini yeniden biçimlendirmek için fırsat yaratabileceğini savunur. Kitapta küresel para birimi fikri. Vergi uygulamalarında uluslararası koordinasyon ve ulusal sınırların üstünde işleyen kurumların etkisi bu bağlamda ele alınır. Yazarın endişesi, kriz yönetimi gerekçesiyle karar alma gücünün seçilmiş ulusal yapılardan daha uzak mekanizmalara kaymasıdır. Bu, kitabın en spekülatif yönlerinden biridir. Uluslararası kurumlar arasında işbirliği, vergi kaçakçılığıyla mücadele veya finansal düzenleme alanlarında zaten görülen bir olgudur. Fakat her koordinasyon girişimini gizli ve tek merkezden yürütülen bir plan olarak yorumlamak zorunlu değildir. Analitik açıdan önemli olan, Ricards'ın okuru şu soruyla karşı karşıya bırakmasıdır. Sınır aşan finansal krizler, ulusal hükümetlerin tek başına çözmekte zorlandığı sorunlar yaratıyorsa, hesap verebilirlik nasıl korunacaktır? Bu soru, küresel ekonomi ile demokratik denetim arasındaki kalıcı gerilime işaret eder. Türkiye açısından konu, para politikası bağımsızlığı, uluslararası sermaye akımları ve küresel düzenlemelerin iç piyasaya etkisi üzerinden düşünülebilir.
Kitap kesin bir kurumsal gelecek tasviri sunmaz.
Buna rağmen, uluslararası finans mimarisinin teknik bir mesele değil, aynı zamanda siyasi yetki ve vatandaşlık meselesi olduğunu vurgular. Son olarak, servet koruma yaklaşımında likidite ve somut varlıklar, kitabın son bölümlerindeki pratik yönelim, Ricards'ın kriz teşhisiyle doğrudan bağlantılıdır. Yazar, portföyün yalnızca finansal piyasalarda kolayca alınıp satılan kağıt varlıklardan oluşmasının stres dönemlerinde risk yaratabileceğini savunur. Bu nedenle aristokratik miras planlamasından esinlenen bir çeşitlendirme yaklaşımına yer verir. Arazi, sanat eseri ve altın gibi somut veya kıt varlıklara ağırlık verilmesini, ayrıca acil likidite için nakit tutulmasını önerir. Amaç, tek bir para birimine, bankacılık sistemine veya piyasa fiyatına bağımlılığı azaltmaktır. Bu öneri, özellikle altının para sistemi belirsizliğine karşı sigorta işlevi görebileceği düşüncesiyle uyumludur. Bununla birlikte kitabın formülü her okur için uygulanabilir bir yatırım planı değildir. Arazi ve sanat yüksek giriş maliyeti, değerleme zorluğu, bakım gideri ve düşük likidite taşıyabilir. Altının da gelir üretmemesi ve fiyat dalgalanması gibi sınırları vardır. Nakit ise enflasyon karşısında satın alma gücü kaybedebilir. Dolayısıyla kitabın uygulanabilir dersi, belirli oranları kopyalamak değil, portföydeki her varlığın kriz anındaki erişilebilirliğini, karşı taraf riskini ve değer saklama niteliğini ayrı ayrı değerlendirmektir. Türkiye'de altın ve döviz tasarruflarının yaygınlığı bu tartışmayı yerel okur için anlaşılır kılar. Yine de kişisel koşullar, vade ve hukuki çerçeve dikkate alınmadan tek bir korunma reçetesi benimsenmemelidir. Sonuç olarak The Road to Ruin finansal kriz olasılığını sıradan piyasa tahminlerinden daha geniş bir çerçevede düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Özellikle yatırımcılar, ekonomi öğrencileri. Finans profesyonelleri ve Merkez Bankası politikalarının varlık fiyatlarına etkisini anlamaya çalışanlar kitaptan yararlanabilir. Okurun temel kazanımı. Kriz riskini yalnızca borsa düşüşü olarak değil, likidite, piyasa altyapısı. Hukuki yetkiler ve uluslararası koordinasyon boyutlarıyla değerlendirmeyi öğrenmesidir. Ricards'ın karmaşıklık teorisini finans tarihiyle birleştirmesi, kitabı salt altın ya da para birimi tahmini yapan popüler ekonomi kitaplarından ayırır. Long Term Capital Management deneyimine ve 2008 krizine yaptığı göndermeler. Bağlantılı finans sistemlerinde güven kaybının nasıl yayılabileceğine dair yararlı bir düşünme zemini sunar. Kitabın dikkatle okunması gereken yanı ise kesinlik tonudur. Gizli küresel planlar ve yakın çöküş vurgusu, kanıtın ötesine geçen yorumlar içerebilir. Bu nedenle eser, doğrudan yatırım talimatı veya kesin gelecek senaryosu olarak değil, karşıt görüşlerle birlikte okunacak bir risk analizi olarak daha değerlidir. Ricards'ın somut varlıklar, nakit ve çeşitlendirme önerileri de herkes için aynı ölçüde uygun değildir. Buna rağmen kitap, yatırım kararlarında likiditeye, saklama riskine ve olağanüstü dönemlerde işlem özgürlüğüne dikkat çekmesiyle öne çıkar. En güçlü tarafı okuru rahatlatmak değil, finansal sistemin normal zamanlarda görünmeyen kırılganlıkları üzerine sistemli biçimde düşündürmesidir. Destek olmak isterseniz James Ricards kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.